Ayrım 6. Halk Çocuğu Hakan Aygün. Sayfa 81. CHP iktidarına hazır olun. Tam 7 Mayıs 2015'te, yani seçimden tam bir ay önce çok mutluydum. Elimizde 3 aşağı 5 yukarı bir tablo vardı. Anketleri yandaşlıklarına bakarak değerlendirip ortalama bir tahmine ulaşmış durumdaydım. Ama temkinliydim. Özellikle son haftaya girilirken ki son anketler önemliydi. Çünkü anket şirketleri dalga geçme konusu olmamak için önceden yaptıkları imaj oluşturmaya yönelik anketleri revize ederek hiç olmazsa olabileceği daha yakın atışlarda bulunacaklardı. Tabii bu sözümüz para karşılığı anket yayınlayan araştırma şirketlerini kapsamıyor. Toplumsal davranış ya da düşünce biçimi günlük olaylardan etkilenerek bir gecede bile değişebileceği için de temkinli olmak gerekiyordu. Bir ay öncesi tahminler çok erkenciydi. Örneğin seçim öncesi meydana gelebilecek savaş, suikast girişimi, terörist saldırı gibi toplumu sarsacak olaylar sandık günü bile vatandaşın tercihlerini etkileyebiliyor. Bu yüzden 2015 seçimlerine bir ay kala tahmin aralıklarını geniş tutmakta fayda vardı. Seçimler için tam bir ay öncesinden tahminim AKP'nin %35 ile 42, CHP'nin %26 ile %32, MHP'nin %16 ile %22, HDP'nin ise %8 ile 12 arasında bir yerde gezindiğiydi. Ama dedim ya, daha bir ay var. AKP'nin çok daha trajik bir düşüş yaşadığını da tersini de görebilirdik. Keza CHP veya MHP'nin de beklenenden çok daha fazla patlamalar yapabilme ya da tersinin olması ihtimalleri de var. Seçimlerin tek başına iktidarı kaybedeceği için muhtemelen tek mağlup olacağı kesin olan AKP, siyasi ömrünü 5-10 yıl daha uzatabilir ama Erdoğan için çöküş çok kesindi. Başkanlık sistemi anketlere hayal olmuştu. Artık gözlerimizi muhtemelen seçim sonrası kurulacak koalisyonun belki de büyük ortağı olacak olan CHP'ye çevirmenin zamanı geldi de geçiyordu. Özellikle son 3-4 seçimde CHP'nin aylar öncesi anketlerdeki oy oranının seçim haftasındaki son anketlerde çok daha büyüdüğünü görüyorduk. Çünkü %5-6'lık bir kitle var ki genel sol seçmen tabiatının gereği olarak eleştirileri bol olduğu için CHP'ye oy vereceğini çok erkenden söylemiyor. Ama seçim haftası geldiğinde ne yapalım abi, mecburen CHP diyor. Bu yüzden CHP'nin anketlerin üzerine çıkacağını farz ediyordum. Ama sonra fark edecektim ki CHP seçmeni artık CHP'ye olan oyunu saklamıyordu. Kızgınlığı, eleştirisi olabilirdi ama çevresine siyasi tavrını koyarken CHP'yi de beğenmiyoruz, bir bakacağım tavrı, CHP'yi hiç beğenmese bile herkes oyunu CHP'ye vermeliği ulu orta haykırmaya dönüşmüştü. CHP seçmeni, CHP'yi belki de CHP'nin kendisinden daha çok sahiplenmeye başlamıştı. Şakası yoktu, son kaleydi. Bendeniz ise her seçimde CHP'ye gelen %5-6'lık son hafta oylarının anketlerde 26 ile 28 arasında görünen CHP'yi %35'lere kadar taşıyabileceğini ümit ediyordum. AKP ile CHP'yi %30 bandının ortalarında kafa kafaya görsek ne güzel olurdu. Keza CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetimindeki performansını ve açılımları genel olarak da beğeniliyordu. Bu yüzden CHP'ye verilecek her oy CHP'yi iktidara taşımaktan da öte anlamlar taşıyordu. Kılıçdaroğlu CHP'sinin açılımlarını ve atılımlarını sürdürmesi için alacağı her fazla oy genel merkeze güven oyu olacaktı. Ve şahsi oyum sadece bu yüzden bile CHP'ye olacaktı. Belki de yıllardır ilk kez CHP'ye bu kadar canı gönülden oy veriyor olacaktım. Çoğu CHP'li için de sanırım durum aynıydı. Eskiden olsa Kılıçdaroğlu başarılı olamazsa küçük olsun benim olsun anlayışının CHP'ye hakim olması tehlikesiyle karşılaşabiliriz derdim. Ama artık CHP için böyle bir tehlike kalmadı. CHP'nin bugünkü beğeni toplayan politikaları Kılıçdaroğlu sürecinde olduğu gibi sonrasında da daha da geliştirilerek sürdürülecektir. Sonuç olarak 2015 seçimleri öncesinde propaganda üstünlüğü sağlayan CHP için yeni bir dönemin başladığını ve yükselişinin süreceğini söyleyebiliriz. Mevcut anketlerdeki tablo sandıktan ya CHP'li bir koalisyon ya da erken seçim çıkacağını gösteriyordu. Sandıktan erken seçim çıkarsa da erimeye devam edecek taraf yine AKP, daha da yükselecek taraf da yine CHP olacaktı. Tabii olağanüstü, beklenmedik bir süreç yaşamazsak. Herkes CHP'li iktidara hazır olmalıydı. 7 Haziran öncesinin ruhu buydu. Yaşasın gezi ruhu, sıra sandıkta da CHP'ye sahip çıkılmasında. 7 Haziran seçimlerinde Gezi ile başlayan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları ile süren dönemin muhasebesini genel seçim sandığında ilk kez yapacaktık. 2014 Mart'ındaki yerel seçim sandığı benim gibileri azıcık umutlandırmış ama ardında 2014 Ağustos'unda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle de yeniden endişelenmiştik. Artık 1 Mayıs gibi bir de 31 Mayıs'ımız olmuştu. Tam da genel seçimlerin öncesine denk geliyordu, ortalık karışır mıydı? Taksim bir gece önceden bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Tanklar, toplar dizildi. Gaz bombaları hazırlandı. Devlet vatandaşına saldırmak için her türlü hazırlığı yaptı. Sanırsınız ki Gezi'nin yıl dönümünde AKP'nin çok sevdiği IŞİD ya da benzeri terör örgütleri Taksim'e çıkıyor. Nerede? Tam tersine sade vatandaşlar Taksim'e çıkıyordu. Bu ülkenin en mürekkep yalamış, en barışçı kesimi çıkıyordu. Demokrasiye sahip çıktıklarını göstermek için, yasalara sahip çıktıklarını göstermek için Taksim'e çıkıyorlardı. Adını koyalım. Gezi, o günlerde gören bizlerin hayattaki en güzel günleri oldu. 1000 yılda bir yaşanabilecek bir güzellik de bizlere denk geldi. Hepimiz hayranlıkla Gezi'nin çocuklarını izledik. Gelecek için umutlandık. Gösteri yaptıkları yerleri temizleyen, kendi gaz maskelerini köpeklerine takan, copla üzerine gelen polise kitap gösteren, şarkılarıyla, türküleriyle destan yazan bir gençlik izledik. Vay be, bizim ülkenin gençleri dünyadaki gençlere beş basarmış diye bizi gururlandırdılar. En apolitik sandığımız çocuklarımızın bile nasıl dünya şekeri tatlı birer direnişçiye dönüştüğünü gördük. Vay be, bizim beceremediğimizi çocuklarımız becerecek diye yüreklerimiz yağ bağladı. Şiddete uğramasına rağmen şiddete başvurmayan, en sert tepkisi kendisine fırlatılan gaz bombasını geri fırlatmak olan bir gençlikti bu. Hayran kaldık, hayran. Tüm dünya da Gezi'nin çocuklarına hayran kaldı. AKP'nin tüm dünyaya yutturduğu takiyerlerinin sonu geldi. AKP'yi demokrat, Batı yanlısı sanan demokrat dünya, Gezi'nin çocuklarını görünce, "Aa, Türkiye'de AKP'yi sevmeyen gençler bize benziyor. Demek ki bu AKP sakat," demeye başladı. Muhalefet partilerinin yıllarca dil döküp anlatamadığını, AKP'ye muhalif Gezi gençliği verdikleri barışçı protestocu görüntüyle tüm dünyaya anlattı. O zaman da dedik, Gezi Türkiye'de çok şeyi değiştirecek. Sabahtan akşama değişim beklemeyin, ağır ağır olacak ama değiştirecek dedik. AKP'nin işi Gezi ile bitti. AKP'lilerin çocukları bile Gezi'deydi dedik. Yepyeni bir seçmen kitlesi geliyor, yaşam tarzına müdahale eden, İslamcı, dinci, ötekileştirici, kutuplaştırıcı AKP'yi istemiyorlar. Kızlı erkekli muhabbetlerine gıcık oluyorlar dedik. Bu yeni gençlik ötekileştirmiyor, kutuplaştırmıyor, ateistiyle türbanlısı, türküyle Kürdü, Alevisiyle Sünnisi, milliyetçisiyle sosyalisti birbirini ötekileştirmeden, birbirine saygı temelinde yaşamak istiyor. Yani AKP zihniyetinin tam tersi bir Türkiye istiyor dedik. Gezi gençliğinin müjdesini verdiği değişim, göreceksiniz 7 Haziran günü sandığa yansıyacak. AKP iktidar çoğunluğunu yitirecek. Ne dediysek çıkacak. AKP en büyük tokadı da genç seçmenden yiyecek dedik. Peki, Gezi gençliğini partiler ne kadar sahiplenebildi? Şimdi üzerinden zaman geçtiğine göre daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Mesela CHP, Gezi ruhunu yeterince içine taşıyamadı diye düşünüyorum. Herkesten çok daha fazla sahiplendi ama faydalanamadı diye düşünüyorum. Oysa günümüzde Gezi'yi kendisine yontmaya çalışan HDP'liler, hatta Demirtaş bile Gezi'yi başlangıçta Kürt açılımını engellemeye yönelik bir ayaklanma olarak nitelemişlerdi. AKP karşıtı Gezi direnişini AKP ile HDP'nin açılım görüşmelerine karşı sanmışlardı. Jetonları sonradan düştü. Zaten şimdi gördük muhteşem açılımlarını. Gezi mi engelledi, kim engelledi, çıtları çıkmıyor. Uğruna Gezi'yi dışladıkları açılım bitti, Gezi ruhu sürüyor. Gezi'de çuvallayan HDP zihniyeti, şimdi ise Gezi'de hep biz vardık, her gece orada bir milletvekilimiz vardı diye Gezi'yi sahipleniyor. Bu da HDP'nin Gezi açılımı olsa gerek. Neyse, doğruyu gördüler ya, varsın geç görmüş olsunlar. Ama gerçeği de söylemek zorundayız. Yok kardeşim, kimse kusura bakmasın. Gezi'de herkes vardı da en çok CHP vardı. Sadece parti olarak ortada görünmek istemedi. Gezi gençliğinin elinden HDP'nin şimdi yapmaya çalıştığı gibi rol çalmaya kalkışmadı. Gezi direnişine denk gelen CHP mitingini iptal edip kravatsız halde sessiz sedasız Taksim'e giden Kılıçdaroğlu'ydu. Gezi'de herkes vardı ama %80'i CHP'lilerin çocuklarıydı. Gezi Parkı'nı polisler kuşattığında el ele tutuşarak parkın çevresinde koruma halkası oluşturan anneler CHP'li kadınlardı. Ama hiçbiri CHP'liyiz demedi. Parktaki çocukların annesi olarak Gezi'ye gittiler. İlk gece baskından itibaren Gezi Parkı'nda her gece sırayla nöbet tutanlar, beraber gaz yiyenler, Gezi'deki çadırlar ateşe verildiğinde dumandan boğulma tehlikesi geçirenler CHP milletvekilleriydi. Hiçbir zaman da tüm bunların propagandasını yapmadılar. Gezi'deki gençlerin koruyucu melekleri gibi ya da sade bir neferleri gibi hep yanlarında oldular, hep arkalarında oldular. Şimdi bakıyorum da CHP'nin hakkının epeyce yenildiğini görüyorum. Kimse kusura bakmasın ama Gezi'deki gençlik de CHP'nin hakkını yiyor. Kimi gençler Gezi'yi HDP sahiplendi, Gezi ruhuna en çok HDP uygun sanıyor ya da CHP'nin sahiplendiğini bildiği halde bunu göz ardı ediyor ya. Yok kardeşim, Gezi'yi başından sonuna adam gibi hiç tavizsiz sadece ve sadece CHP destekledi. HDP'nin düştüğü ama Kürt açılımı ikinci plana düştü. Bu ne yahu? Bu bize karşı komplo hezeyanları gibi, bu parlamentodaki muhalefete karşı bir hareket. Muhalefet sokakta olmamalı benzeri hezeyanlara düşmedi. Sokaktaki muhalefeti parlamentodaki muhalefetten bile daha fazla kusayarak sahiplendi. Bu yüzden buradan genç seçmenlere sesleniyorum. Gezi gençliğine sesleniyorum. Şundan emin olun ki Gezi'deki arkanızdaki sizi kollayan ruh CHP ruhuydu. Size hiç hissetmeden yaptığı ne yaptıysa, sizi kullanmaya da çalışmadı, sizin sırtınızdan bir şeyler kapmaya da uğraşmadı. CHP'deki bu ruh sayesinde Halk TV Gezi'nin simge kanalı oldu. Bu yüzden gençliğin oyunu en fazla hak eden parti CHP'dir. Ve unutmayın, CHP Atatürk gençliğinin partisidir. Laik Demokratik Cumhuriyet'in partisidir. Bu yüzden de CHP'ye en çok Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençler sahip çıkmalıdır. Sevgili genç kardeşlerim, nasıl Gezi'de aslanlar gibi demokrasiye sahip çıktınızsa, 7 Haziran'da da dünyanın ilk ve tek demokrasisiyle yönetilen Müslüman ülkesinin kurucu partisi CHP'ye sahip çıkınız. Emin olun, gençler tarafından sahip çıkılmayı en fazla CHP hak ediyor. 7 Haziran seçimlerine işte bu duygularla gidiyorduk. AKP yalan söylüyor, MİT tırları Türkmenlere değil IŞİD'e gidiyordu. 2014'teki yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden 7 Haziran 2015 genel seçimine geçen süreçte en önemli gelişme MİT tırları skandalı oldu. AKP bu kez yine cemaat tarafından ama bu kez yolsuzluklarla, kasetlerle değil, MİT tırları ile vurulmuştu. Yine söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Devletler gerekirse ulusal çıkarları için kirli işler de yaparlar. Yapmayan yok. Çoğu kez de bu kirli işlerin hesabı yıllar sonra verilir. Asla hiçbir hesap açıkta kalmaz. Yine açıkça söylemek zorundayız. Evet, şayet baskı altındaki, savaşın zulmü altındaki Türkmenlere silah gönderiyorsan bu kirli iş falan değildir. Ya da kirliyse de kirlidir. Zaten savaşın kendisi kirli. Oradaki bir avuç Türkmenin gözü de, Türkiye'de ise kimse kusura bakmasın ama biz o çığlığa sessiz kalamayız. Ya da IŞİD gibi dinci faşist bir örgütün her kim ki saldırısı altındaysa oraya her türlü yardım elini uzatmak insanlığın gereğidir. O IŞİD'in kafasına yağdıracaksın bombayı. Kimse kusura bakmasın. Herkes de anladığı dilden konuşulur. Eğer Suriye'deki Türkmenlere yardım gidiyorsa da bunun adı vatana ihanet ya da savaş suçu değil, vatanseverliktir. Vallahi bu tür işleri yapmayan yok. Türkiye neden yapmasın? Ama burada iki temel etik sorunu var ve konumuzun vatanseverlikle falan alakası yok. Öncelikle bu silahların Suriye'deki Türkmenlere falan gittiği yok. Olsa olsa IŞİD'e veya El Nusra'ya katılmış Türkmenlere gidiyordur. Bence AKP savaş tutsuz haline gelen IŞİD'e veya ABD ile beraber terör örgütleri listesine aldığı El Nusra'ya silah gönderdiğini itiraf etmemek için bayır bucak Türkmenleri bahanesini kullandı. Neden biliyor musunuz? Allah-u Ekber diyerek Müslüman kardeşini kafasını uçuran IŞİD'e silah göndermek savaş suçudur. Vatana ihanettir. Çünkü IŞİD o silahları Reyhanlı'da patlattı. Canlı bombalı araç saldırısında 52 vatandaşımızı yitirdik. AKP panik içinde o saldırıyı Suriye yönetimini yıkmaya çalıştı ama hem getirilen yayın yasakları hem de kullanılan teknik saldırının IŞİD işi olduğunun su götürmez olduğunu gözler önüne serdi. O zaman sen bu silahları IŞİD'e gönderiyorsan kendi vatanının ayağını ateş ediyorsun demektir. Bu da bilerek ya da bilmeyerek vatana ihanettir. MİT tırları işinde zaten AKP'den gelen yalanın haddi hesabı yoktu. Önce o araçlarda silah yok, insani yardım dediler. Bu yalanı Erdoğan'ı da söyledi, Davutoğlu'su da söyledi. Sonra Türkmenlere insani yardım dediler. O da yalan çıktı. Şimdi de Türkmenlere silah gidiyordu diyorlar. Bu da yalan çıkacak. Çünkü Türkmenlere silah gidiyordu ise daha baştan bunu saklamanın hiçbir anlamı yoktu. Hep beraber ayakta alkışlar, vatanseverlik sayardık. Ama yok öyle bir şey. Tamamen yalan. Nereden mi biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Davutoğlu istediği kadar silahlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu diye sallasın. Suriye'deki bayır bucak Türkmenleri doğrudur. Türkiye bize zaman zaman gıda yardımı yaptı ama hiçbir zaman silah göndermedi diye çok net açıkladılar skandalın ilk günlerinde. Keza bayır bucak Türkmenlerinin Türkiye'deki derneklerinin kurucusu olan ve kendisi de Suriye Türkmeni olan Mehmet Şandır'ın partisi MHP ki Türkmen meselelerini en iyi onlar takip ediyor, çok net bir şekilde AKP'nin yalan söylediğini ifade ediyor. MHP lideri Bahçeli boş yere AKP'yi meydanlarda yalancılıkla suçlamıyor. Çünkü bildiği şeyler var. Bahçeli çok net. O silahlar bizim Türkmenlere değil IŞİD'e gitti. Bu da vatan hainliği diyor. Siz de takdir edersiniz ki silahlar gerçekten Türkmenlere gidiyorsa bunu vatan hainliği sayacak son kişi Bahçeli'dir. Evet kardeşim. Bu vatan hainliğidir. Türkiye, Reyhanlı'da bomba patlatan, Musul konsolosundaki çalışanlarımızı rehin alan, Süleyman Şah Türbesi'ni yani Suriye'deki Türk toprağını kuşatıp yüzlerce yıldır durduğu yerden taşımamıza yol açan IŞİD'i besledi. Bu kanlı savaş suçlusu, acımasız, iğrenç örgütü mezhep kardeşim diye bağrına bastı. Ve MİT tırlarıyla IŞİD'e silah gönderirken de suçüstü yakalandı. Ama yok MİT tırları baskını, cemaat savcısı, polisi, askerin işiymiş de, şuymuş buymuş da tüm bunlar detay. Bu işleri beraber yapıyorlardı. Kavga edince de birbirlerini ele vermeye başladılar. Bunlar işin teferruatı. Sonuçta AKP savaş suçu işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve bu ülkeye düşman bir zihniyet olan IŞİD'e destek vererek vatana ihanet etmiştir. Keza IŞİD skandalın patladığı günlerde ortaya çıkıp Türkiye bana silah göndermedi dedi mi? Demedi. El Nusra dedi mi? Demedi. Her şey çok açık. AKP dış politikada, özellikle de Suriye politikasında çuvallamıştı. Türkmenler ve vatanseverlik tartışmalarına sığınarak yakayı kurtarmaya çalışıyordu. Böyle bir olayda vatanseverlik, olayı gizlemek değil, açığa çıkarmaktır. Gazetecilere de düşen, gerçekleri halktan saklamayıp ortaya çıkarmaktır. 2015 Haziran seçiminin mağlubu, her anlamda Erdoğan'dı. 7 Haziran gecesi inanılmaz bir olay yaşadık. AKP inanılmaz bir seçim kumpası kurmuştu. Genelde seçim yasakları 19'da kalkar ama saat 17'den itibaren sonuçlar elimize gelmeye başlar. 1990'lara kadar TRT tekeli vardı. Sadece tek kanal ve tek radyodan dinlerdik. Sonra özel radyolar, özel TV'ler, özel haber ajansları çıktı. Son 15 yıldır da seçim sonuçlarını en çabuk ve en doğru veren cemaatin Cihan Haber Ajansı oldu. Çok yaygın, ucuza çalıştırdıkları bir nevi gönüllü habercileri var. Her sandığa hakim oluyorlar. Değişik medya kuruluşlarında hep seçim gecesi için Cihan'ı tercih ediyorduk. Bir de Anadolu Ajansı vardı ama yıllardır resmi sonuçlara itibar etmekten çok geride kalmıştı. Cemaati operasyonlar başlayınca AKP, Anadolu Ajansı'nı da seçim gecesi Cihan'la yarışacak şekilde örgütledi. AKP'nin iktidarı kaybetmemek için İnanılmaz manipülasyonlara başvuracağı söyleniyordu. Akşam ilk sonuçlar doğudan gelmeye başladı. AKP Güneydoğu'da çökmüş görünüyordu. Keza Kürt nüfusun yaşamadığı doğu illerinde eski seçimlerdeki havası yoktu. Batı'dan da ilk sonuçlar gelmeye başlayınca ki genelde Batı oyları CHP'yi yükseltir, AKP ile arasındaki fark azalır. İyice emin olmaya başlamıştık ki anket sonuçları doğru çıkacak. AKP tutunabilirse %40'ta tutunmaya çalışacak. AKP tek başına iktidarı yitirmeye doğru gidiyordu. Birden Cihan ağır bir saldırıya uğradı ve felç edildi. Bilgisayarlarına sonuçları giremiyor, bize de ulaştıramıyordu. Cihan Haber Ajansı'nın sitesi çökmüştü. Türkiye mecburen AKP'nin yayın organına dönüşen resmi Anadolu Ajansı'na dönmüştü. AA'nın sonuçları öyle bir uçuyordu ki görmeyin gitsin. AKP %60-70'lerdi. Gece 1'e doğru lütfedip AKP'yi %50'ye indirdiler. Oysa Cihan'dan telefonla aldığımız bilgileri KJ'lerle ekrana yansıtıyorduk ve AKP %40'a doğru gerilemiş, tek başına iktidarı kaybettiği kesinleşmişti. Tabii trafolara kedilerin girmemesi ve sandıkların AKP kaybediyor diye bırakılmaması gerekiyordu. Çünkü AA'nın kasıtlı manipülasyonunun amacı sandık başlarının tenhalaşması olabilirdi. Gerçekten de çok hile girişimi oldu ama engellendi. Anadolu Ajansı da AKP'yi ağır ağır düşürerek ancak sabaha karşı kesine yakın sonuçları vermeye başladı. Anketler aynen çıkmıştı. Meclise 4 parti girmişti. HDP ve MHP beklendiği gibiydi. CHP yine yükselememişti. AKP ise beklediğinden çok aşağıda alarak tek başına iktidar şansını kaybetmişti. Aylardır söylenenin gerçekleşmesi hala hayal gibiydi. Evet, 2015 Haziran seçiminin asıl mağlubu Erdoğan'dı. Çünkü AKP'deki koltuğuna iki lafı bir araya getiremeyen, Suriye'yi yüzüne gözüne bulaştırmalarının baş mimarı olan karizmasız Davutoğlu'nu getirmişti. Çünkü o koltukta bir kukla istiyordu. Seçimin asıl mağlubuydu çünkü AKP'nin tüm seçim stratejisi Erdoğan'ın başkanlığı üzerine kurulmuştu. Miting meydanlarında, televizyon kanallarında Davutoğlu'ndan çok Erdoğan vardı. Bariz şekilde seçimde yarışan Erdoğan'dı. Bu yüzden de 7 Haziran gecesi sonuçları açıklanıp AKP tek başına iktidarı kaybettiğinde seçimin mağlubu da Erdoğan'dı. Ama aynı Erdoğan'ın değiştirdiği stratejisi de 5 ay sonraki 1 Kasım seçimlerinin galibi olacaktı. 6. ayrımın sonu sayfa 94.